Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azar 1400, Hicri Kameri 25 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 1 Aralık 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam'da siyaset ve diyanetin birlikteliği ve Dünya AIDS Günü programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Viyana görüşmelerinin ikinci gününde İran heyetinin istişareleri devam etti. Mursevian, Amerika yaptırımları kaldırırsa İran yükümlülüklerine geri döner dedi. Şam, serbest bölgesinde İran ticaret merkezi hizmete açıldı. Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı. Türkiye Savunma Bakanlığı Kasım ayında 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Amerika'da okula silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
Terör Kurbanlarını Savunma Derneği, İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde serdeştin, dünyada insan haklarının sembolü olarak adlandırarak, Saddam'la müttefik olan tüm kişiler, kurumlar ve hükümetler, insanlığa karşı işlenmiş bu en büyük kimyasal suçtan sorumlu tutulmalıdır, dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre dün Uluslararası Kimyasal Silah Kurbanlarını Anma Günü münasebetiyle Terör Mağdurlarını Savunma Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mazlum Serdaş, Saddam cinayetinde binlerce şehit ve yaralıyı insanlığa sunmakla dünyada insan hakları bayraktarıdır. Böylece insanlığa karşı işlenen en büyük kimyasal cinayet dosyasını ele alarak bu korkunç cinayette Saddam ile işbirliği yapan kimyasal silahların üreticilerinden kazanılmasını kolaylaştırana ve diğer işbirlikçi tüm kişi, kurum ve kuruluşların sorgulanması ve araştırılmasını sağlamaya çalışıyor. Kimyasal silah kurbanlarını uluslararası anma günü olan 30 Kasım, tüm kimyasal silah kurbanlarını anmak ve dünya liderlerini ve özellikle Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları verilen sözleri yerine getirmeye çağırmak için bir fırsattır. 28 Haziran 1987'de Irak'taki Baas rejimi Sardaşlin 4 kalabalık bölgesini kimyasal bombalarla bombaladı. 119 sivil şehit oldu. 8000'den fazla insan zehirli gaza maruz kaldı. Tarihi belgeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük kimyasal saldırının İran aleyhinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu saldırılar Batı'nın desteklediği ve geniş şekilde bu silahları temin eden Irak'ın eski diktatörü Saddam tarafından kullanıldı. Baas rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahların üstünde eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika şirketlerin amblemleri mevcuttu. 85 Alman, 19 Fransız, 18 İngiliz, 18 Amerika şirketi Saddam'ın kimyasal silah yapım programına yardımcı oldular.
Viyana görüşmelerinin ikinci gününde yaptırımların kaldırılması amacıyla çeşitli düzeylerde görüşmeler devam etti. İRNA ajansına göre İran'ın baş müzakirecisi Ali Bagrekin'i dün Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Başkanı Enrico Mora ile bir araya geldi. Bu toplantıda iki taraf bir önceki günkü toplantının sonuçlarını ele aldılar ve müzakerelerin nasıl devam ettirileceğini görüştüler. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı Avusturya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Mehdi Safir'in Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann ile yaptığı görüşmede iki taraf işbirliğini gözden geçirdi. Bankacılık ve finansal ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi alanlarını inceledi. Daha önce yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışma grubunun toplantısı uzmanlar düzeyinde ve İran ile 4+1 grubu ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda İran müzakereciler İran'ın görüşlerini açıklarken müzakerelerin nasıl ilerletileceğine dair yeni öneriler sunarken İran halkına yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması gereğini vurguladılar ve diğer üyeleri yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ettiler. Toplantıda diğer ülkelerin temsilcileri de yaptırımların kaldırılması konusuna katılmaya hazır olduklarını ve ciddiyetlerini dile getirdiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin eski diplomatlarından Seyyid Hüseyin Musevian, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşma çerçevesinde yasa dışı yaptırımları kaldırırsa İran yükümlülüklere geri dönecektir dedi. İran'ın nükleer müzakere ekibinin eski bir üyesi olan Musevian, dün CNBC'ye verdiği röportajda İran Viyana görüşmelerinde sert bir duruş mu sergilediği yönündeki bir soruya verdiği cevapta, İran'ın isteği nükleer anlaşmanın tam, doğru ve dakik bir şekilde yürürlüğe geçirilmesidir diye cevapladı. İranlı eski diplomat, İranlı müzakerecilerin nükleer anlaşmadan az ya da fazlasını istemediğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Avrupa hepsi nükleer anlaşmayı canlandırmayı ve tam olarak uygulanmayı teklif etti ve İran'ın söylediği de tam olarak bu dedi. Amerika'daki Princeton Üniversitesi'nde profesör ve araştırmacı olan Musevian, önceki Amerika yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin yanı sıra yarısı mali yaptırım olmak üzere yaklaşık 1500 İranlı tüzel ve gerçek kişiye yaptırım uyguladığını söyledi. Amerika'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımlarını kaldırma müzakereleri pazartesi günü Viyana'da başladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilci Mecid Tahtirevanchi, Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarda dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı yasa dışı eylemlerine karşı etkili eylem eksikliğinin sürdürülebilir kalkınma idealini anlamsız bir slogana dönüştürdüğünü söyledi. Mecid Tahtirevanchi dün 77'ler grubunun Dışişleri Bakanlarının 45. oturumunda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Birleşmiş Milletler'deki en büyük hükümetler arası blok olarak bu aracı Birleşmiş Milletler'deki tüm uluslararası ekonomi konularda müzakere etme kapasitesine dayanarak kolektif çıkarlarını sürdürmeleri için tüm gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sunuyor. Mecid Tahtirevanchi ayrıca şöyle dedi, şimdi bu grubun kuruluşundan bu yana yaklaşık 60 yıl sonra ve karşılaştığımız tüm engellere ve zorluklara rağmen 77'ler grubu ortak değerleri korumak ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek ve uluslararası işbirliğinin tek yol olduğunu pratikte kanıtlayabildi. Mecid Tahtirevanchi, bugün karşılaştığımız zorlukların biçimi 77'ler grubunun ilk yıllarından biraz farklı olsa da bu zorlukların doğası pek değişmedi ve bununla başa çıkmanın tek yolu çok taraflılığa başvurmak ve kolektif bir işbirliğidir dedi.
İngiltere'nin MI6 casus teşkilatının başkanı Rusya, Çin ve İran hakkında yeni iddialarda bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre İngiliz casus örgütü MI6'in başkanı Richard Moore, dün Çin, Rusya ve İran'ın İngiliz tehditleri listesinin başında olduğunu iddia etti. Moore ayrıca Çin, Rusya, İran ve terörizmin İngiliz casuslarının karşı karşı olduğu dört güvenlik sorunu olduğunu iddia ederek Çin'in İngiltere ve müttefiklerine karşı casusluk operasyonları yürüttüğünü ileri sürdü. İngiliz casus ajanı MI6 başkanına göre Rusya siber saldırıları yoğunlaştırmaya ve diğer ülkelerin demokratik süreçlerine müdahale etmeye çalışıyor. Moore, İran'ın komşu ülkelerin işlerine müdahale ettiğini iddia etti.
İran Ticaret Merkezi, İran ile Suriye arasında ticari ilişkileri güçlendirmek ve iki ülke arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin başkenti Şam serbest bölgesinde hizmete açıldı. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatih Emir dün Şam'da İran Ticaret Merkezi'nin açılışında şöyle dedi. İran ve Suriye arasında kriz sonrası aşamada Suriye'ye desteği, iki ülke arasındaki ticaret tavanını arttırmak için ortak girişimleri geliştirmek ve tecrübelerin intikalinde bulunmak için istişareler yapıldı. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı İran'ın ticaret merkezi ekonomik ilişkileri güçlendirmek, İran ile Suriye arasında ticareti arttırmak için bir fırsattır dedi. Serbest Bölge Yatırımcıları Yüksek Komitesi Başkanı ve Suriye-İran Ticaret Odası Başkanı Fahd El-Derviş de İran Ticaret Merkezi Suriye'deki ekonomik faaliyetleri tanıtarak Suriyeli iş adamlarını ve sanatkarları İranlı şirketlerle tanıştırıyor dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkileri yaptığı açıklamada Ukrayna uçağının düşmesinin tüm yönleri 3 tur müzakereler şeklinde yeterince değerlendirildi dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya ait bir uçağın düşmesine ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak Ukrayna tarafının zararları müzakere etme konusundaki isteksizliğine rağmen kurbanların aileleri ve ikili görüşmelerin ikinci turunda açıklanan Ukrayna Uluslararası Hava Yolları ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Hukuk Merkezi tarafından temsilci arasında müzakerelerin başlatılması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Müzakerelerin ilk turu 30 Haziran 2020'de yapılmış olup bu hususta taraflar arasındaki temaslar devam etmektedir denildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın halkla ilişkiler açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi. İran vatandaşlarına bilgi vermenin ve ödeme yapmanın yanı sıra bazı vatandaşları da mağdurlar arasında yer alan Ukrayna, Kanada, Afganistan ve İsveç hükümetleri bilgilendirildi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ölen vatandaşların ailelerine ödeme yapacağı açıklandı. 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düştü. Hadisede 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırında bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Hatipzade dün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Bu münasebetle Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini ve bu trajik hadisede kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Azerbaycan Cumhuriyeti sınır muhafızına ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 15 sınır muhafızı hayatını kaybetti.
İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı'nın Türkiye'de dini referans kitaplarının tercümesi ve yayınlanmasına hazır olduğu bildirildi. İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı, bu teşkilat özellikle dini referans kitaplarının tercümesi ve yayınlanması ve Türkiye'deki bilim ve akademik merkezler için bilimsel kaynakların sağlanması olmak üzere kapsamlı işbirliğine hazırdır dedi. İSNA Ajansı'na göre Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, dün Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin din işleri ataşesi Mecid Can ile görüşmesinde şöyle dedi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Balkan ülkelerinde İslami bilginin tanıtılması ve yayınlanması da ve manevi seviyenin yükseltilmesine önemli bir role sahiptir. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Din İşleri Ateşisi de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini sürdürmesi ve kültürel ve dini ilişkilerin güçlendirilmesi ilişkileri daha da genişletmek içindir dedi. Mecid Can, İslamofobi ile mücadelede İran ve Türkiye arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, İslam merhamet ve barış dinidir. Ancak sömürgeci güçlerin tekfirci unsurları, dünyanın görmekten korkacağı bir İslam imajı sunmaya çalışmaktadır, dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Diplomatik Danışmanı, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmenin bir parçası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin yakında İran'a gönderileceğini iddia etti. Enver Gargaş dün yaptığı açıklamada İranlılar tarafından Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkileri yeniden kurmaya yönelik istek değerlendirmesi var. Biz buna olumlu bakıyoruz dedi. Ancak üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi İran'ın bölgesel faaliyetleri hakkında endişeler olduğunu iddia ederken fakat karşı karşıya gelmenin en iyi yol olmadığını söyledi. Gargaş, İran ile güven artırıcı tedbirlerin bir parçası olarak müzakereler ve ekonomik işbirliği konusunun da zaman alacağını vurguladı. Gargaş daha önce Abu Dhabi stratejik zirvesinde ülkesinin İran'la güven inşa ettiğini, Tahran'la gerilimi azalttığını söylemişti.
TRT Arapça sitesi İran askeri güçlerinin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarına girişleri yıl dönümünde bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu iddia etti. TRT Arapça'nın sitesi dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları hakkındaki iddiasına dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bu adaların İran tarafından 50 yıl önce kontrol altına alındığını iddia etti. Haberin başlığında Bu Musa ve Küçük Tomb ve Büyük Tomb İran'ın 50 yıl önce ele geçirdiği emirliklere ait adalar yazıldı. TRT ayrıca raporunda defalarca sahte Arap Körfezi adını kullanarak İngilizlerin Fars Körfezi'nden çıkışları ardından bölgede hiçbir büyük askeri güç olmadığı için İran'ın bu fırsatı kullandığı ve 3 adayı kontrol altına aldığını iddia etti. Dikkat edilmesi gereken konu ise Türkiye haber sitesinin Birleşik Arap Emirliği'nin kuruluşundan 2 gün önce İranlı güçlerinin 3 adaya girdiğini itiraf etmesidir. Yani esasen o dönemde Birleşik Arap Emirlikleri adında herhangi bir ülkenin var olmadığını itiraf etmiş oluyor. TRT ayrıca İran'ın şimdiye kadar emirliklerin isteklerini ve uluslararası arabuluculuk çalışmalara aldırmamasına da iddia etti. Fakat İranlı yetkililer şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla var olan yanlış anlaşılmaları diyalog ile çözüme kavuşturmak için hazır olduğunu ilan etmiştir. Fakat hiçbir ülke kendi toprakları hakkında başka herhangi bir ülkeyle müzakere etmez ve İran'ın söz konusu 3 ada konusundaki hakimiyeti ise su götürmez bir gerçektir. TRT'nin haberi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin son aylarda yılların ardından iyileşmeye başladığı ve Muhammed Bin Zayed'in 24 Kasım tarihinde Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğü bir ortamda yayınlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı da Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 yıldır tutuklu kalıp bu süreçte de işkenceye maruz kalan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı. Öztürk yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife Bin Zayed Al Nahyan tarafından yayınlanan yıllık af kapsamında serbest bırakıldığını, sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi. Öztürk, Suriyeli muhaliflere para aktarmakta, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin almadan Suriye'ye girmekle suçlanmıştı.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini ve 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara ile Atina arasında askeri gerilim tırmanırken Fransız birlikleri Yunanistan'a yerleştirildi. Yunanistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Yunanistan ile Fransa arasındaki son savunma anlaşmasına atıfta bulundu. Bir Türk saldırısı durumunda Yunanistan'a Fransız birliklerinin konuşlandırılması ve Fransa'nın isteği üzerine de Yunan birliklerinin Batı Afrika kıyılarına konuşlandırılacağını söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin yönetimini işgal rejiminin Batı Şeria bölgesindeki Yahudileştirme faaliyetleri, yerleşim merkezlerini genişletme projeleri karşısında sürdürdüğü sessizliğe ve sergilediği acziyete artık son vermeye çağırdı.
Siyonist rejim medyası Salı günü Suriye Ordusu Hava Kuvvetleri'nin İsrail'in hava saldırılarına karşı koyma amaçlı tatbikatlar düzenlediğini bildirdi. Habere göre bu tatbikatta Suriyeli pilotlar AR-73 tipi havadan havaya güdümlü füzeler kullandı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı. Daha önce açıklanan ilk sonuçlara göre Bağdat, Neynova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik oldu. Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Adnan Halef, Başkan Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenledi.
Amerika'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı. İkinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika ve Siyonist rejimin bölgenin kitle imha silahlarından arınmasını önlemesiyle ilgili. Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti'nin elçisi ve daimi temsilcisi, Amerika'nın Siyonist rejimin nükleer programına verdiği desteğinin bölgenin kitle imha silahlarından arınmasını engellediğini söyledi. Mecid Tahterevanchi, bölgeden tüm davetlilere ilaveten 4 büyük nükleer gücünde hazır bulunduğu ve fakat Amerika ve Siyonist rejimin karşı çıkmaları nedeniyle katılmadıkları kitle imha silahlarından arınmış Batı Asya 2. Konferansına yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda söz konusu engellerin kaldırılması için öncelikli yolun korsan rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT'ye katılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ırkçı rejimin tüm nükleer faaliyetlerini denetlemesi olduğunu belirtti. Bundan önce 2019 yılında düzenlenen kitle imha silahlarından arınmış Batı Asya 1. Konferansına katılanlar, bölgenin kitle imha silahlarından arınması için bir anlaşmayı sürdürmeye yönelik ciddi taahhütlerini bildirdiler. Fakat bölgede tek nükleer silaha sahip olan Siyonist rejimin oturuma katılmaması, pratikte Batı Asya'yı kitle imha silahlarından arındırma çalışmalarını sonuçsuz bıraktı. Aslında nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT anlaşmasının yürürlüğe girmesinden 50 yıl geçmesine rağmen, başta nükleer silahsızlanma olmak üzere antlaşmanın sorumlulukları tam olarak yerine getirilmemiştir. Tabii ki Amerika ve Siyonist rejim ise NPT'nin dünya ve bölge çapında gerçekleşmemesinin başlıca ve en önemli engellerindendir. Amerika dünyada en büyük nükleer silah sahibi ülke olarak sadece 2019 yılında nükleer silah fabrikaları ve yeni nesil nükleer silah üretmek için 36 milyar dolar harcamıştır. Bu ülkenin orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşması INF'den çekilmesi ve silahsızlanmaya istekli olmaması ise silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasına darbe indirmiştir.
Diğer yandan Siyonist rejimde yüzlerce nükleer başlıklarla bölge güvenliği için bir tehlike sayılıyor ve Amerika'nın destekleriyle başkalarını tehdit ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eski genel başkanı Muhammed El-Beradei, ajansın Siyonist İsrail'in nükleer santrallerine ulaşmak için çok çalıştığına işaretli, İsrail nükleer silahı sahip olduğu için bölgenin birincil tehlikesi sayılıyor dedi. Irkçı rejim, Batı Asya'nın birçok ülkesi tarafından gayrimeşru ve gasip bir rejim olarak biliniyor ve her zaman bu rejimi kitle imha silahlarının yayılmasını engellemeye zorlayan anlaşmalar ve oturumlara katılmaktan sakınıyor. Bu yüzden İran, uluslararası topluma birçok kez çağrıda bulundu, ırkçı rejimi NPT'ye katılmaya ve ajans üyesi olmaya mecbur etmesini istemiştir. İran İslam Cumhuriyeti açısından son yıllarda Batı Asya'ya yaşanan krizler ve değişken şartlar bölgenin kitle imha silahlarından arınması gerektiğini zaruri kılıyor. Ayrıca Batı Asya'da kitle iman silahlarından arınmış bir bölgenin oluşması ise korsan rejimin bu konuda uluslararası anlaşmalara uymasını sağlıyor. Bu bağlamda İran İslam İnkılabı rehberi birkaç kez, örneğin Nisan 2010'da Tahran'da düzenlenen nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma konferansına gönderdiği mektupta şöyle bir vurguda bulundular. Bize göre nükleer silahlara ilaveten diğer çeşitleri de vardır. Kimyasal ve biyolojik gibi silahlar da insanlık için ciddi tehdit sayılıyor. Bizzat kimyasal silah kurbanı olan İran halkı diğer halklardan daha fazla benzer silahların üretim ve depolanmasından doğan tehlikeyi hissediyor ve tüm gücüyle benzer tehditlere karşı mücadeleye hazırdır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştiren Fas'ta halkın geniş itirazları konusunda. Siyonist rejimi savaş bakanının Fas ziyareti ardından bu ülke halkı Rabat yönetiminin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesine itiraz için pazartesi günü çeşitli kentlerde ikinci kez protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan protestocular attıkları sloganlarla korsan rejim ile ilişkilerin normalleştirilmesinin iptal edilmesi ve bu rejim ile askeri ve güvenlik işbirliklerinin kesilmesini istediler. Yapılan protesto gösterisi Filistin'i desteklemek ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye karşı Fas cephesi çağrısı üzerine düzenlendi. Fakat Fas hükümetinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bu bağlamda Fas güvenlik güçleri pazartesi günü başkent Rabat'ta Filistin halkı ile dayanışma gösterisini bastırmaya çalıştılar. Fas güvenlik güçleri ayrıca Tanca, Hanifra, Tatvan ve Zayo gibi diğer birçok kentte de halk gösterilerini şiddetle bastırdılar. Fas hükümeti korsan rejim İsrail ile Aralık 2020'de ve eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerin ırkçı rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirme büyük planı çerçevesinde ilişkilerini normalleştirmeyi kararlaştırdı. Dönem başkanı Trump, Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirmeye karşı Fas'ın Batı Sahra hakimiyetini bir bildiriyi imzalayarak resmiyete tanıdığını vurguladı. Washington'un Kuzey Afrika bölgesindeki müttefiklerinden olan Fas, her zaman Amerika'nın bölgesel planlarını Batı ve Siyonist rejimin lehine uygulamaya çalışmıştır. Fas, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ırkçı rejim ile imzaladığı Oslo Anlaşması'nın ardından işgalci rejim ile diplomatik ilişkiler kurdu. Fakat Filistin'de 2000 yılında Aksa İntifadası olarak bilinen ikinci intifadanın başlaması ile Tel Aviv ile ilişkilerini kesti. Fakat yine 2020 yılında ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in korsan rejim ile ilişkilerini normalleştirmenin ardından bir kez daha Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerini kurdu.
Aslında Rabat yönetiminin İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirme kararı Filistin ülküsüne büyük bir cinayet niteliğindedir. Fas yönetiminin bu kararı ülke içinde halk ve siyasi gruplar ve hareketler tarafından büyük tepki aldı. Fakat son haftalarda protesto gösterilerin yoğunlaşmasına sebep olan başlıca sebep, korsan rejim Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti ve yapılan görüşmelerde ikili güvenlik ve askeri anlaşma imzalanmasıydı. Rabat yönetiminin bu kararı ülke içinde büyük tepkilere sebep oldu. Bu bağlamda Fas'ta Filistin için Ulusal Eylem Grubu lideri Abdülkadir el-İlmi şöyle diyor. İsrail'le normalleşme sadece Filistin meselesini zedelemiyor. Üstelik Fas'ın varlığı, toprak bütünlüğü, toplumun vahdeti, güvenliği ve istikrarını da tehlikeye atıyor. Fas'ın bu kararı Filistin halkı ve hareketleri tarafından şiddetle kınandı. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi, Fas'ta Gantz'ın karşılanması Filistin halkına arkadan bir hançerdir. Siyonist rejimiyle anlaşma imzalanması bu rejimi Filistinlere karşı cinayet işlemek için daha da teşvik ediyor dedi. Korsan rejim Savaş Bakanı Gantz'ın Fas ziyareti, askeri ve güvenlik anlaşmalar imzalanması sadece Filistinlerin tepkisiyle karşılaşmadı. Bu konu Fas'ın komşusu ve Rabat ile gergin ilişkileri olan Cezayir'de yoğun şekilde endişelendiriyor. İki ülke arasındaki gerginlik Fas'ın geçen yıl Tel Aviv ile normalleşmesi ve Rabat'ın Cezayir'e karşı hasmane tutum ve girişimlerde bulunmasıyla yoğunlaştı. Şimdi Fas ve Kuvasa rejim arasında iki güvenlik ve askeri anlaşmanın imzalanmasıyla Cezayir yetkilileri bu konunun kendilerine karşı Tel Aviv'in Fas'a her türlü askeri ve güvenlik yardımı sağlama imkanını güçlendirdiğini belirtiyorlar. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, ırkçı rejim ve Fas arasındaki anlaşmadan esef duyduğunu vurguladı. Fas tarafından Cezayir'in tehdit edilmesinin rezalet ve utanç kaynağı olduğunu söyledi. Uzmanlar da Fas Siyonist rejim İsrail anlaşmasının uygulanmasının Cezayir'in güvenliği için tehlikeli jeopolitik sonuçları olduğunu düşünüyorlar. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1400, Hicri Kameri 25 Revi Hüsani 1443 ve Miladi 1 Aralık 2021 Çarşamba. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1317'de İranlı mücadeleci din alimlerinden ve özgürlük yanlısı Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, Müstebit Rıza Hanpiyollarınca İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmir kendinde şehit edildi. Ayetullah Müderris İran'da sultan üzerine tanıklık etti ve bu yüzden Şahlık rejimine karşı mücadelelerini sürdürdü. O, Tahran halkının oylarıyla Milli Şura Meclisi'nin 3. dönem milletvekili seçildi ve İran'daki zalim Şah rejimine karşı mücadelesini şiddetlendirdi. Ayetullah Müderris ülkede İslam hükümlerini uygulamak, İran'ı sömürgecilikten kurtarmak isteyen mücadeleci bir din adamı idi. Bu yüzden Rıza Han onun kendisi için önemli ve ciddi düşman sayıldığını hissetti ve Şah memurlarınca defalarca suikasta uğradı. Ayetullah Müderris kendi özel ve siyasi hayatında örnek bir mücadeleci sayılırdı. ...89 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1311'de Güney Petrol ile ilgili Darsi adlı sömürgeci anlaşma İran tarafından lağvedildi. Hicri Şemsi 1280'de İngiliz tüccar William Darsi İran genelinde kuzey ve doğu kesimler hariç petrol boru hattından yararlanma imtiyazını elde etmişti. İmtiyaz sahibi olan Darsi sözleşme süresi boyunca ülkeye ithal ettiği tüm arazi, makine ve araç ve gereçler için vergi ve gümrük vergilerinden muaftı. Darsi faaliyetlerinin 7. yılının sonunda Mescid Süleyman'ın görkemli petrol kuyusunu ele geçirdi ve imtiyaz sahibi olarak büyük kar elde etti. Anlaşmanın imzalanmasından 30 yıldan fazla bir süre sonra bu süreci İran'ın çıkarları aleyhine ilan eden İran hükümeti anlaşmayı iptal etti. Darsi anlaşmasının iptal edilmesinden uzun yıllar sonra İngiltere çeşitli hilelerle İran petrolü üzerindeki hakimiyetini sürdürdü. Hicri Şemsi 29 İsvend 1329'da petrol endüstrisinin millileştirilmesinin onaylanmasıyla birlikte İngiltere'nin İran petrol sanayisi üzerindeki sömürgecilik süreci de bitmiş oldu. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1376'da önde gelen Fakih Ayetullah Mirza Cevaz Sultan Tebrizi 96 yaşında vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 25 yaşında içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Sultan Tebrizi İslami ilimler üzerine araştırma ve incelemelerine devam etmek için Irak, Mekke, Medine, Beyrut, Şam ve İstanbul'un mukaddes türbelerini gezdi ve el yazması kitapların kopyalanmasının yanı sıra sayısız koleksiyon fıkıh, kaideler, Fars ve Arap edebiyatı, hadis ve rical ilimlerinin tam bilgisine ek olarak tarih, coğrafya, astronomi ve matematikte bu dallarda büyük maharet elde etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de yapılan özelleştirmelere rağmen ülkenin borç yükü arttı.
Karar.
Enflasyon seçimden önce düşer.
Yeni Asya.
13 milyon emekli açlık sınırında yaşıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 29 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Doları kim yükseltti?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eskiden olmadık şeylere bile bildiri yayınlayan MGK, şimdi ise olmayan ekonomi programına sahip çıkan bildiri yayınladı. Cümle aynen şu şekilde: Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
5 yıllık kalkınma programında yok. 3 yıllık orta vadeli programda yok. 1 yıllık bütçede de yok. Ama Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yazılı olmayan programa tehditler değerlendirilebiliyor. Hangi tehditler acaba? Sayın Cumhurbaşkanı bu program için 19 yıl beklediklerini ve hazırlandıklarını açıklıyor ama program hala yazılmamış. 19 yıl beklenmiş ama sanırım kimse görmesin diye yazılmamış ve yayınlanmamış. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek programa hazırlık öncesine bakalım. 2018'de Merkez Bankası'nın dış borcu sadece 1,5 milyar dolar ama şimdi 27,1 milyar dolara yükselmiş. Merkez Bankası'nı yeniden dış borçlanmaya iten bu programa hazırlık mı? 2018'de 140 milyar dolar olan kamu kesimi dış borcu şimdi 180 milyar dolara çıkartılmış. Kamu dış borcunu arttıran da bu programa hazırlık mı? Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Ama programa karşı çıktığı söylenen iktisatçılar mandacı ilan ediliyor. Bir de şer güçler meselesi var tabii. Ülkemize saldıran ve darbeyle yıkamadıkları iktidarı dolarla yıkmaya çalışan dış güçler. Kim bunlar? Mesela bize oluk oluk dış borç veren ülkeler değil herhalde. Hatta yüksek ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ve Amerika'da değil sanırım. Olsa olsa ihracatımızın sınırlı ama ithalatımızın sınırsız arttığı Çin ve Rusya mı? Bu ülkelerde olamaz. O zaman kim bu şer güçler? Şer güçler ve bunların iç işbirlikçileri doları yükseltiyormuş hikayesine biraz daha yakından bakalım. Merkez Bankası Ekim ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi raporunu yayınladı. Resmi rezervarlıklarımız 128 milyar doları aşmış. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bununla övünüyor. Ödemeler dengesine bakıyoruz. Eylül ayında 1.652 milyon dolar fazla var. Yani cari açık vermiyoruz. Hatta cari işlemlerimiz Ağustos ayında da 814 milyon dolar fazla vermişti. O zaman kim ve nasıl bu oyunla bu doları yükseltiyor?
Mehmet Kara 29 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomik krizi görememek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik kriz vatandaşın belini büküyor. Akaryakıta gelen zamlar iğneden ipliğe vatandaşa yansıyor. Un, şeker, çay gibi temel ürünler marketlerde sınırlı sayıda verilir oldu. Dövizdeki artış fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaparken bu artışlar da millete zam olarak yansıyor. Her şeye zam gelirken çalışanların aldığı maaşlar döviz karşısında her gün eriyor. 2825 lira asgari ücret 1 Ocak'ta 383 dolar ederken şu anda 217 dolar ediyor. Yani asgari ücretlinin maaşı 11 ayda 163 dolar daha azaldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
200 TL'lik banknot 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde değeri 131 dolar iken geçen hafta 19 dolara, şimdi ise 15 dolara düştü. 2002'de dolar 1.50 lira iken partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiğinde 4.50'lere, 3,5 senede ise 13 TL'ye çıktı. Sadece bu kadarı bile ekonominin dibinde dibine vurduğunu gösterdi. Önümüzdeki ay asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve önümüzdeki yılın asgari ücretini belirleyecek. Sendikalar asgari ücretin net 5.200 lira olmasını isterken, hükümet ve işveren tekliflerini bu zamana kadar açıklamasalar da enflasyon oranında zam verilmesi isteyecekleri tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 3.400 lira demek. İyileştirmelerle birlikte en fazla 3.600 lira demek. Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üstünde olduğuna göre asgari ücretli yoksul kalmaya devam edecek. Bu yüzden hem çalışanlardan hem de işverenlerden alınan vergilerin düşülmesi ya da çalışandan vergi alınmaması artık elzem hale geldi. Enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon hem yeni asgari ücreti hem de yıl sonu emekli ve memura yapılacak zamları etkileyeceği için önemli. Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon rakamları ile resmi enflasyon rakamları arasında uçurum var. Milletin enflasyonu da resmi enflasyonun kat be kat üzerinde. Bu durum memur, işçi, çiftçi, Bağkurlu'yu da kara kara düşündürüyor. Çalışanlar gerçek enflasyon üzerinden zam yapılmasını bekliyor ama nafile.
Zeki Cihan 29 Kasım tarihli Milli Gazete'de gerçek enflasyon başlıklı yazısına yer veriyor. Gerçek enflasyonu öğrenmek isteyenin vergi, haraç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına bakması yeterli olacaktır. Vergi usul kanunu tebliğine göre yıl başında %9,1 olarak uygulanan zam oranı yeni yılda %36,2 olarak uygulanacak. Siz hem vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranını %36,2 olarak ilan edeceksiniz, hem de enflasyonun %19 civarında olduğunu iddia edeceksiniz, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir zam ortada iken enflasyonun %19 civarında olduğunu savunmak ancak kargalar gülebilirler. Vergi usul kanunu tebliğ ile ilan edilen zam oranları TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranları açıklamalarının ne kadar düzmece ve hayali olduğunu ortaya koymuş olmuyor mu? Ülke yönetenler vergi, harç ve ceza gelirlerinde bir kayba uğramamak için şimdiden tedbir alıyorlar ve %36,2'lik bir zam ile vatandaşın karşısında yerlerini alıyorlar. Enflasyon TÜİK tarafından ileri sürüldüğü gibi %20'nin altında olsaydı onlar da zammı bu oranlara çıkartırlar mıydı? Şimdi vatandaşın beklentisi ne? Elbette işçi, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamda da benzer bir oranın uygulanması. Yani onların maaşlarına zam yaparken TÜİK verileriyle değil, vergi usul kanunu tebliğindeki rakamla uygun davranılması. Devlet nasıl gelir kaybına uğramamak için gerçek enflasyon rakamlarına yakın zam yapıyorsa, İşçi, memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak güncellemede de bu husus dikkate alınmalıdır. Yani zam konusunda nalıncı keseri gibi davranılmamalıdır. Devlet gelir kaybı yaşamasın diye vergi zammı gerçek enflasyon rakamına yakın tutulurken, çalışanların maaşlarına yapılacak zamda TÜİK verileri esas alınacak olursa büyük bir adaletsizlik yapılmış olmaz mı? Evet, ülke ekonomisi zor bir dönemden geçiyor ama bu zorluğun nedeni elbette muhalefet değil. İktidarı ellerinde bulunduranların beceriksizlik ve israfları bu sonucu ortaya çıkarmış bulunuyor. Tamam, sıkıntıyı hepimiz bölüşelim ama birbirimizin haklarına da saygılı olalım. En azından gerçek enflasyon rakamlarını telaffuz etmekten çekinmeyelim. Nasıl taşın altına herkes elini koyarak külfeti paylaşacak ise nimetlerden aynı şekilde istifade etmelidir. TÜİK artık gerçek rakamlarla açıklamalar yaparak birilerinin hatırı için sahte pembe tablolar çizmeyi bırakmalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da siyaset ve Diyanet'in birlikteliği.
İki Şemsi 10 Azer günü Ayetullah Müderris'in Pehlevi rejimi tarafından şehit edildiği günün yıl dönümüdür.
Sizleri bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Müzik Ayetullah Müderris lakabıyla bilinen Seyyid Hasan Tabatabai, Kameri 1278 yılında İran'ın Erdistan ilçesinde dünyaya geldi. Seyyid Hasan 6 ila 14 yaşlar arasında İsfahan'ın Şehrizay kentinde Arapça ve Farsça derslerini okudu ve 16 yaşına geldiğinde eğitimine devam etmek üzere ilkin İsfahan ve ardından Necef kentine göç etti ve Şii Müslümanların büyük taklit mercilerinden merhum Ayetullah Mirza Hasan Şirazi'nin derslerinden feyiz aldı.
Şehit Ayetullah Müderris, mücahit ve özgürlükçü bir alimdi ve İslami İran'ın ihtişamını ve azametini arzu ediyordu. Şehit Müderris, Pehlevi Rıza Han döneminin en seçkin siyasi şahsiyetlerinden ve Meşruta Meclisi'nin ikinci döneminde Tahran halkının milletvekiliydi. Ayetullah Müderris'in siyasi hayatında en çok dikkat çeken nokta, İran'da 20. yüzyılın başlarında Meşruta hareketine destek vermesi ve bu hareketin İslam öğretilerine göre olması gerektiğine vurgu yapmasıydı.
Ayetullah Müderris yüksek siyasi bilinci ve güçlü analizleri sayesinde Milli Şura Meclisi'nin kararlarının nazırı olarak seçildi. Ayetullah Müderris meclise girer girmez istibdat ve sömürüyü reddeden açık sözleriyle birçok milletvekilinin desteğini kazandı ve sonuçta ecnebilerin elini İran'daki çıkarları üzerinden kesmeyi başardı. Şehit Müderris, dost düşman herkesin itiraf ettiği üzere nüfuza kapalı bir kişiliğe sahipti. Buna göre Şehit Müderris şöyle diyordu: Allah-u Teala bana iki şeyi vermedi. Birincisi korku ve ikincisi tamahtır. Kim milli maslahat ve diyanet işlerine eşlik ederse ben de ona eşlik ederim, yoksa etmem.
İslami İran zorbalara ve istibdada karşı dimdik duran ve işbirlikçilere ve yağmacılara İslami vatanı talan etmelerine müsaade etmeyen bu cesur insana borçludur. Bizim dinimiz siyasetimizin aynısı ve siyasetimiz de diyanetimizin aynısıdır. Bu cümle Ayetullah Şehit Müderris'ten yadigar kalan ve kendisinin parlak düşüncesinin temelinde şekillenen ünlü bir cümledir. Buna göre sohbetimizin devamında bu değerli cümleyi ve insanı insan ve toplumu toplum eden bu düşüncenin Kur'ani boyutlarını ve özelliklerini irdelemek istiyoruz. Thank you.